Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir dünya gündemi programında daha sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi bu hafta da yoğun bir dış politika gündemiyle karşınızda olacağız. Kıymetli dinleyenler, hem ülkemiz hem de bölgemiz gerçekten de zor günlerden geçiyor. Başkent Ankara 5 ay içinde 3. kez acımasız bir terör eylemiyle sarsıldı. Türkiye'yi kendi içine kapatmak isteyen uluslararası çevrelerin taşeronları bir kez daha başkent Ankara'yı kana buladı. Saldırıyı gerçekleştiren piyonların şu ya da bu terör örgütüne mensup olması saldırının arkasında bir üst aklın olduğu gerçeğini değiştirmiyor kuşkusuz. Bu denli organize bir saldırıyı adı geçen terör örgütlerinin tek başlarına gerçekleştiremeyeceği, ayrıca saldırı ile neyin hedeflendiğinin çok net bir biçimde görülmesinden hareketle eylemin arkasında bir üst aklın olduğu kanaati içerideki kimi yeminli devlet ve hükümet düşmanı çevreler dışında hemen hemen herkes tarafından paylaşılıyor. Evet, Orta Doğu yeniden şekillendirilirken Türkiye'yi dışarıda tutmak gayretinde olan çevreler terörle Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışıyor. Bunu başaramadıkça yeniden saldırıyorlar. Ama tüm çabalarına ve tahriklerine rağmen bu emellerine ulaşamayacaklar. Türkiye'ye diz çökertemeyecekler. Kuşkusuz Ankara'yı vuran terör haftanın en çok konuşulan gelişmesiydi. Ancak dışarıda da içerideki terörle bağlantılı oldukça dikkat çekici başka gelişmeler de yaşandı ve yaşanıyor hala. PKK uzantısı PYD'nin Suriye-Türkiye sınırının tamamını cepheye dönüştürecek adımlar atması bunlardan biri mesela. Örgüt, federasyon adı altında hem Suriye'nin parçalanmasının hem de Türkiye'nin doğrudan bölgeye müdahale etmesinin altyapısını hazırlar nitelikte bir planı devreye sokmuş bulunuyor. Öte yandan Suriye'deki gelişmeler bağlamında bu hafta en çok konuşulan konulardan bir diğeri, hiç kuşkusuz Rusya lideri Putin'in Suriye'den çekilme kararı alması oldu. Sürpriz olarak nitelendirilen bu kararın nedenlerini ve yansımalarını konuşacağız. Rusya'yı Suriye'den çekilmeye iten sebeplere ilişkin uluslararası siyasi analizlerde neler dile getirildiğine bakacağız. Haftanın öne çıkan diğer dış politika gelişmeleriyle programımızı sonlandıracağız inşallah. Evet, dünya gündemi başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Programımıza Rusya Devlet Başkanı Putin'in uluslararası çevrelerde sürpriz olarak nitelendirilen Suriye'den asker çekme kararının yansımalarıyla başlamak istiyoruz. Sevgili dinleyenler, hatırlanacağı üzere Rusya geçen Eylül ayının başından itibaren Suriye'nin kıyı kesimlerine büyük bir askeri yığınak yapmıştı. Rus ordusunun dev kargo uçakları bölgeye özellikle Hazar Denizi, İran, Irak üzerinden kurulan hava koridoru ile ulaşmıştı. Artan Rus askeri yığınağına uluslararası tepkiler büyürken Rusya 30 Eylül 2015'te Suriye'de terörle mücadele adı altında hava saldırısı başlatmıştı. Ancak Rus saldırıları terör unsurları yerine ılımlı muhalifleri hedef aldı. Kremlin bu operasyonlar için Esed rejiminin Laskiye'deki Himeymin havaalanını üs olarak kullandı. 27 Şubat gece yarısından itibaren uygulamaya geçen geçici ve kısmi ateşkes anlaşmasını takiben Rusya, Suriye'de 30 Eylül 2015'ten beri düzenlediği saldırılarını nispeten azaltmıştı. Ancak Kremlin'in Cenevre'de Suriye görüşmelerinin yeniden başladığı gün Suriye'deki Rus güçlerinin büyük bölümünü çekme kararını açıklaması tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Putin'in ani kararının altında birçok sebebin yatması muhtemel. Akla gelen ilk senaryo, Putin'in açıklamasında da belirttiği gibi Rus kuvvetlerinin Suriye'deki görevini tamamlamış oldu. Rusya 2015 ortalarında muhaliflerin stratejik bölgelerde ilerlemesi üzerine müttefiki Esed rejiminin yardımına koşmuştu. Rusya'nın yoğun bombardıman desteğiyle kara harekatı düzenleyen Esed güçleri Halep, Laskiye, Dara illerinde ilerleme sağladı. Bu arada Ekim ayı sonundan bu yana Rusya ile yakın ilişkiler kuran terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD de Rusya'nın hava şemsiyesinden faydalandı. Özellikle Rus savaş uçağının düşürülmesi olayının ardından Rusya, PYD'ye bağlı güçlere Halep'in kuzeyinde Afrin'in doğusundan ilerlemeleri için destek sağladı. Ancak Rusya, Suriye'ye girme hedefi olarak açıkladığı terör örgütü DAEŞ'i geriletemedi. PYD'nin Fırat Nehri'nin batısına geçerek Daış bölgesinde ilerleme hedefi Rusya'dan beklenilen desteği görmedi. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarından istifade eden PYD uzun süredir planladığı Munbiç operasyonunu gerçekleştirmedi. Muhalifler ise 6,5 aylık Rus müdahalesi boyunca Hama'nın kuzeyinde Karfnabude beldesini ve Şam-Hama-Halep bağlantısı üzerinde bulunan Morik ilçesini ele geçirebildi. İdlib'deki hakimiyetlerini koruyan muhaliflerin Laski'ye inmelerinin ise önü kesildi. Rusya'nın Suriye'deki 6,5 aylık şiddetli saldırının doğrudan sonuçlarından biri de sivil kayıplar oldu. Suriye İnsan Hakları Ağı'nın Suriye İç Savaşı'nın 5 yıllık bilançosunu aktardığı rapora göre yalnızca Rus Hava Kuvvetleri'nin bombardımanlarından 1984 sivil hayatını kaybetti. Rusya 30 Eylül 2015'te katıldığı iç savaşın seyrini rejim güçlerinin lehine değiştirmeye başardığı muhakkak. Ancak Rusya'nın hava desteğine bağımlı kara güçlerinin kazanımlarını korumaları bu yardımın kesilmesi halinde tekrar muhaliflerin tehdidi altında olacağının altı çiziliyor uluslararası siyasi analizlerde. Dolayısıyla Rusya rejim güçlerinin karada ellerinde tutabileceklerinden fazla toprak kazanmalarını sağlayabilse dahi hava desteğinin sonsuza kadar devam etmeyeceği gerçeğiyle karşı karşıya. Diğer taraftan Suriye'de halihazırda terör örgütü Daış militanları dışında yaklaşık 90 bin silahlı muhalif mevcut. Muhalif güçler Rusya ve rejim güçlerinin tüm şiddetine rağmen geri çekildikleri noktalarda dahi varlıklarını sürdürebiliyor. İşte tüm bu nedenlerle Suriye'de savaşın kontrollü çatışmalar düzeyine düşürülerek siyasi bir çözüm bulunması, rejimi mümkün olduğunca güçlü tutabilmek kaydıyla Rusya için de acil ihtiyaç olarak görülüyor. Rusya'nın operasyonun maliyetini düşürme ihtiyacı da çekilme kararının altındaki sebeplerden biri olarak gösteriliyor. Rusya, elindeki 5000 seyir füzesi ismi verilen balistik füzelerden 2000'ine yakınını Suriye'de kullandı ve bunun da yarısını sadece Laskiye'de attı. Bunun yanı sıra 10 binlerce ton bomba attı. Dolayısıyla askeri maliyetler ve zafiyetlerin çekilme kararının arkasındaki motivasyonlardan biri olduğu da belirtiliyor. Londra merkezli IHS Araştırma Merkezi, Kasım 2015'te Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonları ve askeri varlığının bir günlük maliyetinin 2.4 ila 4 milyon dolar arasında değiştiğini açıklamıştı. Evet, Rusya'nın son hamlesinin perde arkasındaki makul nedenlerden bir diğeri de Esed rejimini Kremlin'in belirlediği çizgilerde hareket etmeye zorlamak. Rusya'nın ABD ile vardığı mutabakat çerçevesinde oluşturduğu yol haritasına uyulması noktasında Esed rejimi halen tam rıza göstermiş değil. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, cumartesi günü yaptığı açıklamada Esed'in kırmızı çizgileri olduğunu söylemişti. Evet, Kremlin Suriye'den her ne kadar güçlerinin büyük bölümünü çekeceğini açıklasa da Tartus deniz üssü ile Himeymim hava üssündeki varlığını koruyacağını duyurdu. Bu durumda Rusya'nın yalnızca gemi ve savaş uçaklarının bazılarını ülkeden çekmesi söz konusu. Ayrıca söz konusu üslerin korunması için zırhlı birlikler ve kara gücü tutmak zorunda. Diğer taraftan Rusya'nın 30 Eylül 2015'te başlattığı hava saldırıları için tahkimatını Eylül ayı boyunca yani bir ay içerisinde tamamlayabilmiş olması gerektiğinde Suriye'ye eski gücüyle dönebileceğini gösteriyor. Rusya'nın Suriye'deki askeri gücünü 14 Mart'taki düzeye döndürmesi için Cenevre'de süren görüşmelerinin sonucu ve sahada muhaliflerin saldırıya geçip geçmeyeceği belirleyici olacak muhakkak. Evet, Rusya Devlet Başkanı Putin'in çekilme kararını program partnerimiz Halil Kutbey ile konuşacağız sevgili dinleyenler. Evet kıymetli hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Şimdi Türkiye'yi bir kez daha sarsan Ankara'daki terör eylemi gibi dünya kamuoyunda en çok konuşulan gelişmelerden biri de işte Rusya Devlet Başkanı Putin'in dünya kamuoyunca da sürpriz sayılan Suriye'den çekilme kararı oldu. Hafta başında Kremlin'de düzenlediği basın toplantısında sürpriz bir çıkış yaparak Suriye'deki misyonlarını büyük oranda gerçekleştirdiklerini ve askeri birliklerini Suriye'den çekme emri verdiğini söyledi. Putin'in bu kararı uluslararası kamuoyunda biraz şüphe, biraz şaşkınlıkla karşılandı açıkçası. İşte Rusya lideri Putin neden böyle bir karar aldı? Rusya'yı Suriye'den çekilmeye iten sebepler nelerdi? Tarzında pek çok soru gündeme geldi, tartışıldı ve hala da tartışılıyor. Biz de bu konuyu birazcık daha irdeleyelim istiyoruz. Sizce Putin'in böyle bir kararı iten sebepler nelerdir? Hangi gerekçeler Putin'i Suriye'den çekmeye itmiştir? Gerçekten de Putin iddia edildiği gibi Rusya'nın Suriye misyonunu büyük oranda tamamlamış olmasından mı kaynaklanıyor? Yoksa çekilmeye ilişkin perde arkasında başka nedenler var mıdır?
Kuşkusuz birçok sebep var burada. Ancak Suriye'de ilk Rus bombardımanı başladığında bu programı izleyenler bilir. Demiştim ki 6 ay içerisinde Rusya burada yapacağını yapıp hedeflerine ulaşırsa çok önemli mevziler kazanır. Ama daha uzun bir süreçte bu Rus ekonomisini kaldırabileceği ve Rusya'nın dayanabileceği bir durum değildir. Çünkü atılan bombanın faturasını ödeyecek bir muhatabı yok karşısında. Ve tam da tahmin edildiği gibi, bakın 6. aya girince ve 6 ay dolmadan Putin istihbarat kökenli bir insan ve hesabını kitabını da iyi yapan bir insan olduğu buradan ortaya çıkıyor. Çünkü Rusya Suriye'de rejim değiştirmek veyahut da yönetimin nasıl olması onu çok da ilgilendiren bir şey değildi. Geldi Tartus ve Laskiye'deki üslerini genişletti. Oraya konuşlandı. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz boru hatları sistemiyle ilgili artık oranın patronu olduğunu gösterdi. Oraya kuruldu. Şu anda Rusya çekildi deniyor ama Rusya oradaki kendine çok masraf açan, her gün bombardıman yapan ve sürekli maliyet getiren o ana birliği çekti ama orada bir öncü bir uçağı, füze sistemleri duruyor. Herhangi bir çıkarları zedelendiği zaman 6-7 saat içerisinde oraya gelecek
altyapısı var.
Altyapısı da var. Yani sistemi kurdu ve fazla maliyetten kurtulmak için geri çekildi. Bu birinci sebep. İkincisi de Ukrayna ile de uğraşması gerekiyor. Donetsk bölgesinde Kırım konusu hala bir uluslararası gündemde meşruiyetini tam sağlayamadı Rusya açısından. Birliklerini biraz oraya kaydırmak istemesi bir başka sebep. Diğeri de Rusya artık dünyada sanki böyle işgalci bir devlet görünümü kazanmaya başlamıştı. Onu biraz daha böyle şaşırtarak dünya kamuoyunu bu mesajı verdi. En önemlisi de petrol fiyatlarının artık 30-40 dolar bandına oturarak burada uzunca bir süre gideceğini gösteriyor. Ve Rus ekonomisi de dünyada büyük ekonomiler içerisinde %4'e yakın geçen yıl en fazla küçülen ekonomilerin başında geliyor. Ve bu sürdürülebilir bir durum değildi Rusya için. Ve bence Rusya çok akıllı bir hamle yaptı. Yani orada kalması Rusya için Rusya Federasyonu'nun önümüzdeki 5-10 yıllar içerisinde dağılma sürecini gündeme getirebilirdi. Kendi iç milli güvenliğine tehdit oluşturabilirdi. Çünkü siz ülkenizin dışında bir operasyon yapıyorsanız, bunun faturasını ödetecek bir muhatap bulamazsanız bu sizin ekonominize büyük bir yük getirir.
Evet.
Rusya bunu hesap ederek bu tür hesapları, kitapları yaptı ve
yani ekonomik gerekçeler mi daha ön planda sizce?
Ekonomik gerekçeler bu bir. İkincisi birliklerini Ukrayna'ya kaydırmaya çalışıyor. İki, üçüncüsü dünya kamuoyunda.
Orta Asya'da da bu anlamda bir sıkıntı hissediliyor.
Tabii Rusya zaten 17 milyon kilometre karelik dünya karalarının %15'ine sahip bir ülke. Bu sınırlarında komşularıyla hatırı sayılır problemler yaşayan bir ülke. Kendi içerisinde aynı şekilde. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde Rusya Suriye'de şunu istedi. Eğer Suriye parçalanacak olsaydı bu 3-5 aylık süre içerisinde bu barış görüşmelerinden de bir sonuç çıkacak olsaydı bence Rusya'nın en çok tercih ettiği konu büyük bir Suriye Rusya için baş ağrısı yapar. Ama hemen bizim Hatay'ın güneyinde şöyle Lübnan büyüklüğünde bir Nusayri devleti olmuş olsaydı tamamen Rusya'nın kontrolünde Akdeniz kıyısında ve Doğu Akdeniz havzasını kontrol eden bir yapıda olması Rusya'nın en çok tercih ettiği bir konuydu. Fakat şu anda konfederasyon mu olacak? İşte Amerika bir taraftan, Türkiye bir taraf, diğer yandan İran, Türkiye, Amerika ilk defa dediler ki biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Baktı ki işler artık herkes ipe un sermeye başladı. Bunları da görünce geri çekilmedi. Bakınız tekrar söyleyeyim. Rusya tası tarağı toplayıp gitmedi. Kendine çok ekonomik yük getiren ana birliklerini çekti ama orada yine kalıcı yani olmaya devam etti.
Yani Himeymim hava üssü, Tartus deniz üssü,
evet,
de asker bulundurmaya devam edecek. Hakeza işte S-400 karadan havaya füzelerin, fırlatılan füzelerin de orada kalması sürecek. Dediğimiz gibi altyapısı hala mevcutiyetini koruyor. Dönüşü çok da zor olmayacak gibi gözüküyor. Peki şimdi çekilmenin zamanlaması da dikkat çekici. Özellikle Cenevre'deki görüşmelerin hemen öncesinde böyle bir kararın hayata geçirilir olması da farklı okumaları beraberinde getirdi. Yani Cenevre'de Esed rejiminin bir anlamda elini zayıflatacak bir adım olarak okundu.
Evet.
Buna ilişkin neler söylenebilir?
Bu Esed rejiminden de öte İran'la da Rusya'nın bazı temel konularda problem yaşadığını görüyoruz. Mesela petrol fiyatlarının yükselmesi Rusya için olmazsa olmaz hayati bir önem değerinde. Çünkü doğal gaz fiyatları da petrole endeksli olarak dünya piyasalarında yükseliyor, düşüyor. Suudi Arabistan'la anlaştı Rusya. Dedi ki üretimi belli bir kotada tutalım ve petrolü kademeli olarak hiç olmazsa bir $50 üzerine çıkaralım gibisinden zımni bir anlaşma vardı. Ancak İran buna uymadı. İran dedi ki ben ambargo süreci içerisinde zaten üretim yapamıyordum. Yani Ocak ayındaki üretim bandından yukarı çıkmasın kararı almışlardı. İran burada bu karara uymayarak Rusya için hiç de hoş olmayan bir çıkış yaptı. Bunun arkasından başka ülkelerinde geliyor olması demek petrol fiyatlarının ve doğalgaz fiyatlarının bugünkü adeta yerlerde sürünür fiyatlarına devam etmesi lazım ki bu da bir atom silahı kadar Rusya için tehlikeli bir gidişattır. Yani evet. Rusya bu şekilde gidemez. Bu kadar düşük fiyatlarla petrol satarak kendi ekonomisinin çarklarını döndüremez. İşte İran burada Rusya ile çok temel bir anlaşmazlığa düştü.
Evet.
Esed konusunda da Esed artık gitmiş kalmış, Rusya için, Amerika için önemli değil. Her iki ülkede, dünyanın batı devletleri, Rusya ve Amerika'nın ortak olduğu şey Bahs rejimi kalsın istiyorlar. Yani Esed orada bir sembolik kişi. Bu nedenle de Esed'in gitmesi konusunda çok da fazla ısrarcı olmayabilir Rusya.
Evet. Şöyle de bir okuma var. Bu Esed'in Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in son zamanlarda işte Esed kırmızı çizgimizdir demeci ve yine rejimin önde gelen bir takım siyasi isimlerinin bu intikal, yani geçiş süreciyle alakalı bir takım formüllere kapalı oldukları yönündeki demeçlerin Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın Suriye'nin geleceğine ilişkin anlaştıkları noktalarda sıkıntı çıkardığı ve bu sebepten dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya bir takım baskı yaptığı, hakeza Rusya'nın da sizin az önce ifadeniz gibi İran'la olan Suriye-İran siyasetiyle alakalı Esed rejimine verdiği bir mesaj. Yani benim Suriye'nin geleceğine ilişkim, öngörülerimin karşısında bir takım adımlar atarsanız veyahut da benim taleplerim doğrultusunda siyaset izlemezseniz atacağım adımlar sizi Suriye'de zor durumda bırakır tarzında bir mesaj verdiği de ifade ediliyor açıkçası.
Bir de İran yönünden baktığımızda sizin bıraktığınız yerden tamamlama açısından, yani İran Rusya'nın buraya gelmesine memnun kaldı ama bu kadar da Suriye üzerinde dominant olması İran'ın da işine gelmedi açıkçası. Bir de biz Amerika-İsrail ilişkilerinde son 50 yıllık serüvenden biliyoruz ki mesela Amerikalılar için İsrail can ciğer kuzu sarması, oradaki en yakın müttefiki. Fakat bazen İsrail de küstah hareketler yapar, Amerikan sözünü dinlemez. Amerika da bazen İsrail'in sopa yemesine müsaade eder. Kendi çizgisine gelmesi için. Sanırım Putin de Suriye'den böyle ani bir çekilme harekatı yaparak Esed'e ve İran'a şu mesajı verdi. Yani
burada asıl patron benim. Asıl
ve benim sözlerimi dinlemezseniz sizi bırakırım kendi halinize ve birileri döver mesajını verdi amiyane tabirle.
Evet, yani belki burada unutulmaması gereken, altı çizilmesi gereken ve not edilmesi gereken bir başka husus. Hani Putin Suriye'deki biz görevimizi tamamladık, bu anlamda belirlediğimiz misyonumuzu tamamladık diyordu. Ki o misyon ta başında neydi? DAEŞ ile mücadele gerekçesiyle Suriye gelmişti. Şimdiki önümüzdeki olan soru DAEŞ terörü bitmiş mi ki kalkıyor, çekiliyor en azından bir kısmı.
Yani aslında gelirken kendileri de DAEŞ'le veya IŞİD'le mücadele etmeyeceklerini biliyorlardı. Kaldıkları süre içerisinde de 6 aydır etmediler. Bundan sonra da etmeye pek niyetleri yok. Yani bu tribünlere söylenen sözlerdi. Ama artık sıradan dünya vatandaşları da biliyor ki Rusya rejimi korumak, kollamak için gitti. Çünkü rejimle IŞİD arasında Özgür Suriye Ordusu'nun alanları vardı ve bütün bombardımanlar da oraya yaptı. Mesela hemen Hatay'ın güneyinde Türkmenlerin yaşadığı bölgede DAEŞ, IŞİD falan yoktu ama en kanlı çarpışmaları orada oldu maalesef.
Şimdi gerekçelerini konuştuk. Bundan sonraki süreçte bu kararın yansımalarını birazcık analiz etmeye çalışalım. Kuşkusuz bu Cenevre görüşmeleri öncesi böyle bir kararın alınması görüşmelere de yansıyacaktır. Özellikle Esed rejiminin dediğimiz gibi eline bir hayli zorlaştıracak. Muhaliflerin de bu anlamda birazcık daha rahat masaya oturacaklarını söylemek mümkün. Yani Türkiye açısından bakmak lazım hadiseye. Rusya'nın kısmi çekilmesi bile Rusya ile Türkiye'nin karşı karşıya gelme riskini önemli ölçüde azalttığı ifade ediliyor. Evet. Tabii İran açısından değerlendirmek lazım. Esed rejimi açısından değerlendirmek lazım. Tabii Hizbullah'ın da milislerini çekeceği yönünde bir takım haberler çıktı ama Hizbullah lideri Hasan Nasrallah bunu reddetti. Böyle bir çekilmenin söz konusu olmayacağını ifade etti. Şimdi Rusya'nın çekilmesiyle sahada bir boşluk olacağı muhakkak. Bunu İran'ın doldurup doldurmayacağı sorusu da gündeme getiriliyor. Yani İran şimdi önemli ölçüde kayıplar vermişken, generaller düzeyinde kayıplar vermişken tekrardan Rusya'nın boşalttığı alanı doldurmaya teşebbüs eder mi? Hizbullah işte Körfez ülkeleri başta olmak üzere terör örgütü ilan etmesinden sonra Lübnan'daki iç dengeler açısından bir hayli zor süreci yaşıyor Lübnan ve bu anlamda Lübnan kamuoyu Hizbullah üzerinde yoğun bir baskı uyguluyor. Ne dersiniz bundan sonraki sürece ilişkin muhtemel bölgesel anlamda ve Suriye özelindeki yansımaları ne olur bu kararın?
Öncelikle barış görüşmeleri Cenevre merkezde konuşacak olursak artık bu noktadan itibaren Rusya'da bir şekilde makul çözümün olmasından yana. Benim görebildiğim kadarıyla Türkiye zaten baştan beri böylesini istiyor. Ancak gerek Esed rejimi gerekse İran ve Hizbullah alan hakimiyeti kazanmışken bunu sonuna kadar kullanmayı istediler ve kırmızı çizgimiz Esed kalacak dediler. Rusya şöyle biraz geri çekilip baktığında şunu gördü ki yani Esed kalacaksa orada ne masa olur ne de anlaşma olur. Çünkü siz 5 yıldır kanlı bir iç savaş yaşamışsınız. Ondan sonra bu savaşın ana aktörü olan kişi de yönetime devam edecek. Böyle bir anlaşmanın olmayacağı belli bir şey. Bu nedenle Rusya aslında o geri çekilme hamlesiyle İran'a ve mevcut rejime Hizbullah'a şu mesajı verdi. Yani siz ya bensiz savaşmaya devam edersiniz ya da oturup makul bir antlaşma için artık elinizde çok fazla seçenek yok mesajını verdi. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de dedi yani barışın alternatifi tekrar kanlı savaştır dedi. Hizbullah'a gelince Hizbullah artık Lübnan içerisindeki meşruiyeti de sorgulanmaya başlandı. Bütün Sünni İslam dünyasında 10 yıl önce bu zaman Hizbullah, hatta benim gönlümden geçeni de söyleyeyim, Hasan Nasrallah bir İslam mücahidi gibiydi. Çünkü İsrail'e karşı çok güzel direniş hareketi gösteriyordu. Ancak Suriye iç savaşına bulaşarak onca mazlum insanın kanına girmesiyle birlikte artık Hizbullah Sünni İslam dünyasında meşruiyetini kaybettiği gibi artık Lübnan'da da bir ordu var, bir de Hizbullah var. Bir siyasi parlamento var, bir Hizbullah'ın siyasi yapılanması var. Devlet içerisinde paralel bir yapı oluştu Lübnan'da ve artık Hizbullah kendisi de Lübnan'da sorgulanmaya başlandı.
Evet.
Bunun için de o da kendini bir tekrar gözden geçirmesi gerekir diye düşünüyorum.
Peki bu İran'ın tepkisi ne olacak sorusuna ilişkin neler söylenebilir? Yani Rusya'nın boşalttığı alanı doldurma çabasına girer mi? Yoksa ifade edildiği gibi özellikle Başbakan Davutoğlu'nun son İran ziyaretinde belki ümmet anlamındaki kaygıları çok paylaşmıyor. Bu anlamda İran'a ilişkin ciddi rezervler var. Ama kendi milli çıkarları açısından Suriye'nin gidişatından kendisi de ciddi anlamda etkileneceği sorusuyla bakıldığı zaman İran nasıl bir pozisyon alır?
İran dış politikada her zaman pragmatisttir ve gelişen olaylara göre pozisyonunu çok ince ve ustaca ayarlamasını bilen bir ülkedir. Hani Demirel'in dün dündür, bugün bugündür bir sözü vardır meşhur. İran, yani Rusya'nın olduğu ortamda kendine has bir politika geçirir. Şartlar aleyhine gelişmeye başlamışsa çok ince ve zarif bir hamleyle oradan geri adım atar. Geri adım atmasını da bilir İran. Hı hı. Ama bunu hep usulüne uydurarak yapar. Yani İran'ın çok köklü bir kamu diplomasisi vardır ve bu nedenle de yani İran'ın kırmızı çizgisidir, İran buradan geri adım atmaz, öyle bir şey yok. Yani İran vaziyetin aleyhine döndüğünü gördüğü an geri adım da atar, Suriye'deki bir takım iddialarından da vazgeçer.
Evet.
Tamamen önümüzdeki aylarda, yıllarda ortaya çıkacak konjonktür İran'ın dış politikasında da böyle hani borsanın yükselip düşmesi gibi İran dış politikasında da, ama İran her zaman için kendi çıkarını azami derecede kollayacak şartlara göre durumunu ayarlar. Yani ümmet bilinci filan 3. 5. sırada gelir. Önce İran'ın kendi milli çıkarlardır.
Evet, kesinlikle. Şimdi tabii pazar günü Ankara'da patlayan bombaların dış politikadaki bölgesel gelişmelerden azade olmadığı çok açık. Onun bir
bombalar hep Azerbaycan seyahati öncesine denk geldi.
Azerbaycan seyahati öncesine geldi. Bu tevafuk mudur yoksa onun arkasında da bir şey alınabilir mi, hesap var mıdır sorusu gündeme geliyor açıkçası. Bu yönüyle de bakmak gerekir mi? Sizce ne dersiniz? Azerbaycan-Türkiye ilişkileri ne kadar etkili olmuştur?
Öncelikle şunu ifade edeyim. Ne kadar şer odağı terör örgütü varsa, bu Ankara'daki bomba patlamadan birkaç gün önce deklarasyon yayınladılar ve ortak eyleme yapacağız dediler. Ve Türkiye'ye karşı yapacağız dediler. Elhamdülillah buradan şu sonuca ulaşabiliriz. Türkiye doğru yolda ilerliyor. Yani bu kadar kötünün bir araya gelip Türkiye'ye karşı tavır alması, yani Türkiye'nin hak yolda ve sırat-ı müstakim üzerinde olduğunun bir göstergesidir. Azerbaycan'a gelince de şu anda PKK Suriye'nin kuzeyinin ve Kandil'inde kendisi için çok güvenli bir bölge olmadığını görecektir önümüzdeki aylarda ve yıllarda. Çünkü PKK'nın kökü Türkiye'de kazınacaktır. PYD'de yavaş yavaş kendisine yeni bir mekan olarak Ermenistan'ı, Ermenistan'dan da öte Azerbaycan içerisinde Dağlık Karabağ'ı düşünüyor üs olarak. Bu yönüyle baktığımızda PKK teröründen direkt muhatap olan iki ülkedir Azerbaycan'la Türkiye ve Aliyev'le Erdoğan'ın o kucaklaşmasına dikkatlice bakıldığında bu iki ülkenin böyle bürokratlarının kucaklaşmasından çok öte bir anlam ifade ediyordu. Adeta iki kadim dostun, iki kan kardeşin birbirine hasret ve muhabbetle ve birbirlerinin artık vazgeçilmez birer stratejik müttefik olduğunun göstergesidir. Bu Suriye hadisesi, son olaylar üç ülkeyi Türkiye'ye olmazsa olmaz şekilde yakınlaştırdı. Bunlardan biri Suudi Arabistan, biri Ukrayna, diğeri de Azerbaycan. Çünkü hepsinde gelişen olaylara baktığımızda Suudi Arabistan'ı da Şii bir takım kartıyla bölmeye çalışıyorlar. Azerbaycan'ın varlık yokluk meselesi. Yine Ukrayna'da Türkiye ile stratejik müttefik olmaya başladı. Yani bazen şer gibi görünen hadiselerin arkasından bir takım hayırlar çıkıyor. Ve bundan sonra göreceksiniz Ukrayna ile, Azerbaycan'la ve Suudi Arabistan'la olan ilişkiler bugüne kadar hiç görülmedik derecede daha yakın ve dostane bir şekilde hem ticaret hem siyasi ve ekonomik alanlarda büyük ilerlemeler kaydettiğini göreceğiz. Nitekim Ukrayna ile geçen yılın aynı dönemine göre %45 artmış.
Evet kıymetli dinleyenler, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye'den asker çekme kararının gerek Suriye özelinde gerekse bölge genelinde hatta küresel anlamda ne gibi politik değişikliklere neden olacağı açıkçası merak konusu. İddia edildiği ve beklendiği gibi Ukrayna ile Rusya arasında yeni bir çatışma dönemine girilecek mi sorusu önümüzdeki günlerde tartışılmaya devam edilecek. Yine İran'ın bu sürpriz çekilme kararına karşı nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor. Tahran yönetiminin kamuoyundan gelen baskılar nedeniyle Rusya'nın boşalttığı alanı doldurma gibi bir niyetinin olmadığı da belirtiliyor. Çünkü ambargolar nedeniyle ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılardan bunalan İran halkı uzun süredir ülke siyasetçilerinin Irak, Suriye ve Yemen gibi ülkelerde askeri harcamalar yapmalarını eleştiriyor. Söz edilen harcamaların ülke ekonomisine kazandırılması ve dünya ülkeleriyle iyi geçinme politikası güdülmesi halkın talepleri arasında yer alıyor. Hakeza Esed rejiminin bu çekilme kararından nasıl etkileneceği, muhaliflerin bundan sonra nasıl bir politika izleyeceği, Cenevre'den nasıl bir sonuç çıkacağı, federasyon tartışmalarının nereye doğru evrileceği merakla bekleniyor. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde Suriyeli Kürtlerin kontrolündeki 3 bölgenin Ankara, Şam ve Washington'un aksi yöndeki uyarılarına rağmen federasyon sisteminin kurulmasının onaylanması sonrası bölgeyi neler beklediği soruları önümüzdeki günlerin en önemli tartışma konuları arasında yer alacak. Evet, bakalım zaman bize neler gösterecek, bekleyip göreceğiz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Dış Politika gündeminin nabzını tutan Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdiğimiz programımızın birinci bölümünde özellikle Rusya'nın Suriye'den asker çekme kararının nedenlerini ve muhtemel yansımalarını konuşmuştuk. Kalan vakitlerimizde dünyada neler olup bittiğine şöyle kısaca bir bakalım. Sevgili dinleyenler, Batı'nın terör konusundaki ikircikli tavrına, terörü kınamaları konusundaki samimiyetsizliklerinin son örneğine Belçika hükümeti gösterdi denebilir. Belçika hükümeti terör örgütü PKK'ya Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılacağı Türkiye-Avrupa Birliği zirvesinin yapılacağı AB Konsey binasının hemen arkasında çadır kurması için izin verdi. Terör örgütünün Belçika'daki liderlerinden Remzi Kartal'ın Güneydoğu'daki terör operasyonlarını eleştirmek için basın toplantısı düzenlediği çadır halen kaldırılmış değil. Geçen hafta yapılan üçlü bakanlar toplantısı sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ortak basın toplantısında Belçika'yı eleştirerek PKK'yı DAEŞ'ten farklı tutup ona tolerans göstermek ya da DHKPC gibi terörist örgütlere musamaha göstermek çifte standarttır demişti. Belçika terör örgütleri PKK ve DHKPC'nin Avrupa'da en yoğun faaliyette bulunduğu ülkelerin başında geliyor. Örgüt liderlerinin yaşadığı ülkede PKK'nın televizyon kanalları da yayın yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık yarışında cumhuriyetçilerin ön seçimlerinde liderliğini sürdüren milyarder iş adamı Donald Trump, başkan seçilme ihtimali Ekonomist dergisi tarafından en büyük 10 küresel riskten biri olarak tanımlandı. Trump'ın küresel ekonomiyi sekteye uğratabileceğini söyleyen Ekonomist, ABD'de siyasi istikrarsızlığın ortaya çıkabileceğini ve güvenlik risklerinin oluşabileceğini de vurguluyor. Ancak seçim öngörüleri Donald Trump'ın cumhuriyetçilerin başkan adayı olsa dahi seçimi demokratlara kaybedeceği yönünde. Derginin araştırma biriminin en önemli 10 küresel risk sıralamasının zirvesinde Çin ekonomisinin beklenenden daha hızlı yavaşlayarak sert bir iniş yapması yer alıyor. Trump'ın başkan seçilme ihtimali 6. sırada yer alırken IŞİD gibi örgütlerin küresel ekonomiyi tehdit eder hale gelmeleri ihtimali 7. sıraya konulmuş. Öte yandan Temmuz'daki parti kurultayında rakip aday adaylarının delegelerinin birleşip Trump'tan başka aday gösterme senaryoları da konuşuluyor. Trump ise böyle bir gelişme olduğu takdirde milyonları ayaklandıracağını ileri sürmekte. Avrupa Birliği Türkiye'ye verdiği sözden geri mi dönüyor? İngiliz Financial Times gazetesine göre AB'nin mülteci sorununun çözümü için daha önce Türkiye ile vardığı prensip anlaşmasının şartlarının değiştirme kararı aldığını yazdı. Gazeteye göre gelinen son noktada Brüksel ile Ankara ihtilaf halinde. Gazeteye sızan bugün başlayan ve iki gün sürecek AB zirvesinin mevcut taslak metninde birlik üyesi ülkeler Ankara'nın talebinin aksine Türkiye'ye üyelik müzakerelerinden 5 faslın daha açılması sözü vermiyor. Tacikistan'da İslami hareketlere baskı IŞİD'i besliyor. Tacikistan'da İslami Direniş Partisi'nin kapatılmasıyla had safhaya ulaşan dini baskı Müslümanların gündelik hayatını sıkıntıya soktuğu belirtiliyor. Time Türk Haber Portalı'nın haberine göre Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından bağımsızlığını kazanan Tacikistan, kökleri o zamana kadar dayanan ekonomik ve sosyal sıkıntılarla mücadele ediyor. Bilhassa hükümet ülkenin İslami kökene sahip kısmı ile her zaman gergin ilişkiler içinde. Dinin toplumun gündelik hayatındaki etkilerini silmek istiyor. Öyle ki Tacik yetkililer ülkedeki camileri keyfi bir biçimde kapatıyor. Kadınların başörtü giymesini engelliyor ve hatta ailelerin çocuklarına İslami kökenli isimler vermesini yasaklıyor. Son verilere göre polis tarafından sakalı zorla kesilen Müslüman erkeklerin sayısının 13 bine ulaştığı belirtiliyor. Tacikistan'da 1992'den beri iktidarda bulunan Tacikistan Devlet Başkanı İmam Ali Rahman'ın giderek daha otoriter hale gelen idaresi IŞİD gibi grupların Tacikistan'da zemin bulması imkanını sağlıyor ve ülkeyi istikrarsızlığa sürüklüyor. Irak ordusunda 130 milyar dolarlık yolsuzluk. Irak Meclisi'nde ordu üzerinde yapılan denetimlerde son 10 yılda 150 milyar dolarlık bütçenin silahlanmaya ayırdığı açıklandı. Ama bu paranın sadece 20 milyar dolarlık harcaması belgeli. Kalan 130 milyar dolar ise kayıp. Irak Başbakanlığı görevini Nuri el-Maliki'den devralan Haydar İbadi, yolsuzlukları önlemek için bir dizi reform paketini uygulamaya sokmuş ama bürokraside engellerle karşılaşmıştı. Bir süre önce de Maliki döneminde görev yapan 10 eski bakan yolsuzlukla suçlanarak tutuklanmıştı. Maliki döneminde görev yapan bazı kaynaklar kayıp olan paranın bir kısmı ile Haçlı Şabi birliklerinin finanse edildiğini öne sürüyor ama bu finans iddiası kayıp olan paranın %10'unu dahi karşılamıyor. Rusya ekonomisine ilişkin kara haberler gelmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Rusya'nın 28 yıllık petrolü kaldığı bu haberlerden biri mesela. Rusya Tabii Kaynaklar ve Çevre Bakanı'nın açıklamasına göre Rusya'nın kanıtlanmış petrol rezervlerinin ancak 28 yıl yetecek seviyede olduğu belirtiliyor. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Rojava'da Kürtlerin kaderinin belirsiz olduğunu söylemiş. Sky News Arapça televizyonuna röportaj veren Başkan Mesut Barzani, savaşın sona ermesinden sonra Kürtlerin başına ne gelecek bilmiyorum. Çünkü ne Suriye hükümeti ne de muhalifler Kürt halkını tanımıyor demiş. Rojava'daki Kürtler arasında ayrışmalar olduğuna dikkat çeken başkan, bu yüzden çok şey kaybettiler, en büyük sorun da budur diye konuşmuş. Rusya'yı tehdit sayan yasa onaylandı. Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko'nun imzaladığı kararnamede Rusya'nın saldırgan faaliyetlerinin Ukrayna için tehdit olduğu kaydedildi. Kararnamede Rusya'nın saldırgan faaliyetlerinin sadece siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda değil, askeri güç kullanması ve ülkenin topraklarına el koyması yönünden de Ukrayna için tehdit olduğu belirtildi. Sevgili dinleyenler, bu haftanın önemli gelişmelerinden biri de Arap Birliği'nin Lübnanlı Hizbullah'ı terör örgütü ilan etmesi oldu. Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında 22 ülkeden 20'si bu kararı destekledi. Lübnan ve Irak ise karara çekincelerini belirtti. 2 Mart günü Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Körfez Ülkeleri Konseyi de Hizbullah'ı terör örgütleri listesine almıştı. Öte yandan Arap Birliği'nin Dışişleri Bakanlığı toplantısında birliğin yeni genel sekreteri Ahmet Ebu Gayt oldu. Ebu Gayt mübarek döneminde Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Evet kıymetli dinleyenler, bu haber turumuzla bu haftada Dünya Gündemi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.